Ayrım 11.
Isabella bir çığlık kopardı ve başını geri çevirerek Roberto'ya sımsıkı sarıldı. "Kraliçem!" diye bağırdı Roberto. "Kimse seni bu kollardan koparamayacak, and içerim. Ve bir öpüşle andımı mühürlüyorum. Şimdi ileri, ileri, ileri, yürekli olun." İki çocuk dudak dudağa öpüştüler. Giovanni büyüyordu. Yanakları kızarmış, şakakları atarak ablasına sarılıyordu. Ablasıysa saçları dağılmış, ağzı yanarak çılgın bir dansa başladı. "Gelin atlılar ve atlar!" diye bağırıyordu bu arada. Pietro ise kalın gövdesi üstünde dalgalanıp, kocaman bir kaval gibi yanaklarını şişirerek sağa sola sıçrıyordu. Tam o anda tragedya ve coşku kesildi. Ağaçlar ve atlılar boyutlarını yitirerek katılaştılar ve odaya tozlu bir sessizlik doldu. Şamdanların ışığında artık üç çirkin çocuktan başka bir şey yoktu. Kapı açıldı. Markiz esinlenmiş, ansızın çocukların odasını ziyaret etmek istemiş, araştırmaları sonunda onu av salonuna getirmişti. "Bu komedi nedir?" diye bağırdı tiz ve aptalca bir sesle. Ve ardında Marki yüksek bir şamdanla içeri girdi. Garip gölgeleri ön duvar boyunca sürüklendi. Markiz'in sivri çenesi ve burnu, kuru parmakları ve başının tepesine tutturulmuş sallanan örgüsü, şimdi daha parlak olan ışıkta güçsüzce sallanıyor, Marki'nin ufak tefek alçak gönüllü bedeni ise onun ardında kımıltısız duruyordu. Kendisini bir bok böceğine benzeten sarı kırmızı çizgili eprimiş bir sabahlık giyiyordu. Ve her zaman bir pomatla yağladığı, kırlaşmış, seyrek, dimdik saçları ona yılgınlık anlatımı veriyordu. Orada sakınımlı, yanlış bir adım atmaktan korkuyormuşçasına duruyor, açık eliyle mumun alevini örtüyordu. Markiz çocuklara onları donduran keskin bir bakış yöneltti. Sonra kaşları kalkık, alaycı ve gülümseyici bir gülümseyişle kızına döndü. "Şuna bakın!" diye bağırdı. "Sevsinler! Ah sevsinler, sevsinler!" Ve ansızın öfkelenip kavgacı kesilerek daha yüksek bir tonla sürdürdü. "Utanmalısınız Antonia, bana açıklamalısınız." Çocuklar susuyorlardı. Ama iki kardeş şaşkın, gözleri yerde dururken Antonietta şimdi öldürülmüş olan ağacına sokulmuş, ansızın karşısına çıkan atmacadan korkmuş, minik bir güvercininkini andıran şaşkın iri iri açılmış gözlerini annesine dikmiş bakıyordu. Sonra soluk dudaklı yüzüne, derisini koyu renkli lekelerle örten düzensiz, koyu bir kırmızılık yayıldı. Dudakları titredi bir an, acılı, karşı konulmaz bir utançla ezilmiş, yitik, kıpırdandı. Biri ona dokunup yerinden çıkarmak istiyormuş gibi gittikçe daha çok köşesine çekiliyordu. İki erkek kardeş bundan sonraki sahneden yılgıya kapıldılar. Ablaları bir anda diz çöktü. Bağışlanmasını dilemek istediğini sandılar. Oysa o alev alev yanan yüzünü elleriyle örttü. Az sonra öfkeli bir ağlamaya dönüşen kısık ve tutkulu bir gülüşle tuhaf bir biçimde sarsılmaya başladı. Seyiren yüzünü açtı ve kas katı bacaklarıyla yere uzanarak dağınık saçlarını çocuksu ve sürekli bir hareketle yolmaya başladı. "Antonietta ne oluyor?" diye bağırdı Marki korkmuş. "Sen sus!" diye buyurdu Markiz ve kızı çırpınırken ince ak bacakları açıldığından tiksintiyle başını salladı. "Ayağa kalkın Antonietta!" diye buyurdu. Ama sesi öfkeden çılgına dönmüş görünen kızı çileden çıkardı. Gizinin kıskançlığı da onu sarsan. Erkek kardeşleri suskun uzaklaştılar ve o ortada yalnız kaldı. Başını boynundan koparmak istiyormuşçasına düzensiz savuruyor, utanmasız el kol devinimleriyle inliyordu. "Onu kaldırmama yardım edin!" dedi Markiz sonunda. Ve ana babası dokunur dokunmaz kız kıpırtısız baygın kaldı. Koltuklarından tutulmuş, güçsüz ışıkta baygın basamaklardan çıkıyordu. Gözleri kuru, bir noktaya dikili, dudaklarında öfkeden köpük oluşmuştu. Bağırması boğuk, kesik kesik ama nefretle dolu bir ağıta dönüşmüştü. Onu içine uzattıkları yatakta da böyle ağlamayı sürdürdü ve onu yalnız bıraktılar. Bitişik odada erkek kardeşleri, onları açığa çıkartılmış gizlerini düşünmekten alıkoyan o ağlayışa kulak kabartmaktan kendilerini alamıyorlardı. Sonra Pietro deliksiz bir uykunun altında ezildi. Giovanni ise o karanlıkta bir başına uyanık kaldı. Erinç'ten bir yanına bir öte yanına dönüyordu. Sonunda karar verip yataktan çıktı ve yalın ayak ablasının odasına girdi. Uzun, oval, insanın çocukluk ama yatılı okul baskısı altında geçen bir çocukluk havasını soluduğu bir odaydı bu. Tavan solmuş bir kadın resmiyle süslenmişti. Dans ederek kollarını bir vazo resmine doğru uzatan, portakal renkli tüllerden bir giysi giymiş ince bir kadın. Duvarlar lekeli ve iç kapayıcıydı. Tahta yatağın yanına bir çift eski kırmızı terlik konmuştu. Duvarda kanatları açık bir melek bir kutsal su tası tutuyordu. Gece lambası yanıktı. Yatağın üstüne mavimsi, güçsüz bir aylan düşürüyordu. Antonetta diye seslendi Giovanni. Benim. Gözlerinin açık ve yaşlarla dolu olmasına karşın ablası çağrının ayrımına varamamış görünüyordu. Kasılmış, titrek dudaklarıyla çocuksu ağlayışına boğulmuş yatıyordu. Kımıldamadı. Yavaş yavaş gözleri kapanıyor, nemli kirpikleri uzun ve ışıklı görünüyordu. Birden silkinircesine bağırdı. Roberto! Bu ad ve pişmanlık dolu sesin alabildiğine tatlılığı erkek kardeşini korkuttu. Antonetta diye yineledi. Benim, kardeşin Giovanni. Roberto diye yineledi daha alçak bir sesle. Şimdi yatışmış, kendine gelmiş ve sakınımla bir düşü izleyen biri gibi tetikte görünüyordu. Sessizlikte erkek kardeşi odada Roberto'nun varlığının bilincine vardı. Biraz övüngen, yüksekten atan, siyah kadifeden arabesk kırmalı, gümüş kopçalı dar bir yelek giymiş, ikisinin arasında ayakta duruyordu Roberto. Antonetta şimdi dingin ve uykulu görünüyordu. Kardeşi koridora çıktı. Evin sessizliği sardı onu. Gömütlerdeki gibi kapalı ama aynı zamanda sınırsız bir sessizlik. Bunalım ve bulantı gırtlağına öyle sarıldı ki merdivenin geniş penceresine yaklaştı, camları açtı. Bahçenin kumu üstüne düşen yumuşak cisimler gibi hafif sıçrayan su sesi işitiliyordu gecenin içinde. Boşluk ona oradan, bahçeden canlı ve duyarlı göründü. Ve daha başka zamanlarda da düşsel ve belirsiz de olsa ayrımına vardığı kaçma duygusu şimdi onu ansızın karşı konulmaz biçimde yakaladı. Düşünmeksizin neredeyse uykuda gibi odasına döndü ve karanlıkta giyindi. Ayakkabıları elinde merdivenden indi, ardından kapanan sokak kapısının gıcırtısı onu ürküttü ve aynı zamanda bir şarkı gibi hoşuna gitti. "Hoşça kal Antonetta," dedi alçak sesle. Antonetta'yı bir daha hiç görmeyeceğini düşünüyordu. Evi ve alanı da. Tüm bunların artık var olmamaları için ileriye doğru birkaç adım atması yeterdi. Boş alanda çeşmenin boğuk damlayışını duydu ve bakışını o soğuk, hüzünlü mermer yüzden çevirerek öte yana döndü. Bilinen sokaklardan geçti. Dar, kırsal sokaklar. Sonra da açık alanlar başlayıncaya dek. Sağda solda daha şimdiden boy atmış, yeşermiş ekinler büyüyordu. Geride dağlar, belirsiz bir bulut kümesi görünüyor ve ilerlemiş gece tükenmişçe yıldızların delici ışıkları altında nemli ve kımıltısız soluyordu. O sıra dağlara varacağım diye düşündü. Sonra da denize. Denizi hiç görmemişti. Çocukluğundan beri sık sık oyun olsun diye kulağına gelen kabuklu bir deniz hayvanının düşsel ve derin uğultusu bu kez canlı ve yankılı geri geldi. Öyle ki iki yanında tarlalar değil sürekli burgaçlı dingin sular uzanıyormuş gibi geldi ona. Az sonra çok yürüdüğünü sandı, oysa mahallesinden biraz uzaklaşmıştı. Bitkin, parlak, gövdesi geniş yapraklı ve bir haçın iki kolunu andıran iki uzun dala ayrılmış bir ağacın dibinde dinlenmek istedi. Başını ağacın kabuğuna dayar dayamaz bir ürperti duydu. Kötülük diye düşündü. Korkmuş ama aynı zamanda dingin. Gerçekten yangı, ateşli ve karanlık kökleriyle içine giriyor, şimdiden ayağa kalkamayacak denli güçsüz olan bedenini oyuyordu. Ansızın görüşü keskinleşti. Öyle ki şimdi çevresinde halka olmuş gece hayvanları kümesini ayırt edebiliyor, onların donuk ateşleri andıran gözlerini kırpıp yumuşlarını görüyordu. Göz kırpıyorlardı. Hepsini tanıyordu. Belki onları birer birer adlarıyla çağırabilir, çocukluğundan beri içinde biriken sayısız soruları sorabilirdi onlara. Ama tuhaf bir çabuklukla gece sabaha dönüşüyordu bile. Kır görünümünün içinde tozlu, bırakılmış, yer yer toprak yığınlarını andıran kulübeler ve bodur dikmeler serpiştirilmiş, büyük bir kireç kente dönüşmüş göründüğü aydınlık ve tan sökümü bastırıyordu. Bu kentte güneş yanından, gökyüzünde bir bulut gibi kocaman, kırmızı bir çiçeğin çanağının eşi olan giysisiyle Isabella göründü. Ayakları kımıltısız olmasına karşın ona doğru geliyordu. Çıplak omuzları yorgunluktan düşmüştü. Kapalı ağzı gülümsüyormuş gibi görünüyor, camsı ve yumulu gözleri uyutmak için kendisine dikilmiş bakıyordu. Uysalca uyudu. Sabah olunca onu bulan ve kaba saba kollarında eve getiren de nefret ettikleri uşaktı. Birçok başka kez olduğu gibi yaşadıklarının bilincinde olunmayan günler boyu yatağında yatıyor, ablası Antonetta onu uyandırıyordu. Kimi zaman dikiş dikerek, çoğu kez tembel tembel, sıska ve dingin orada oturuyordu ablası. Kırmızı, ateşli dünyasında sayıklamakta olan erkek kardeşine bakıyor, ara ara bardağına su dolduruyordu. Önlüğü ve yalın bir biçimde taranmış saçlarıyla bir manastır hizmetçisi gibi orada oturuyordu. Dudakları yanmış gibi görünüyordu. Truman Capote, Miriam, Mehmet Fuat çevirisi. Mrs. H.T. Miller yıllarca East River yakınlarında sonradan apartman biçimine sokulmuş eski bir evin iki odası bir de küçük mutfağı olan güzel bir bölüğünde tek başına oturmuştu. Duldu. Kocası Mr. H.T. Miller ona ne az ne çok ancak geçimini sağlayan bir gelir bırakmıştı. Zaten fazla para harcayan bir kadın değildi. Hiç arkadaşı yoktu. Başlıca gezintisi köşedeki bakkal dükkanına kadar gidip gelmekti. Evdeki öbür kiracılar onun varlığını hissetmezlerdi bile. Göze batacak şeyler giymezdi. Kısa kesilmiş saçları kül rengiydi. Kendiliğinden dalgalıydı. Gözlerine sürme çekmezdi. Yüzü boyasızdı. Son doğum gününde 61. yaşını doldurmuştu. Hayatın akışında pek az değişiklik, pek az yenilik olurdu. İki odasını siler, süpürür, tertemiz tutardı. Arada sırada oturup bir sigara tellendirirdi. Kendi yemeğini pişirirdi, bir de kanarya beslerdi. Sonra Miriam'la karşılaştı. Ya da tanıştı diyelim. Kar yağıyordu o gece. Mrs. Miller bulaşıkları kurulamayı bitirmiş, bir akşam gazetesinin sayfalarını çevirmeye koyulmuştu. Birden yakındaki sinemalardan birinin ilanı ilişti gözüne. Filmin adı pek güzeldi. Hemen kalkıp kastor kürkünü giydi, kaloşlarını bağladı, fırladı sokağa. Holdeki lambayı yanar bırakmıştı. Işıksız edemezdi, karanlığı sevmezdi hiç. Kar pek güzeldi. Tatlı tatlı yağıyordu, iyice tutmamıştı daha. Irmaktan doğru esen rüzgar yalnız köşe başlarında çarpıyordu insanın yüzüne. Mrs. Miller başını önüne eğmiş, sağına soluna bakmadan hızlı hızlı yürüyordu. Yolunun üstündeki dükkanlardan birine uğrayıp bir paket nane şekeri aldı. Gişenin önünde uzun bir kuyruk vardı. Gidip ucuna takıldı. Sinema tıklım tıklım dolmuş olduğundan şimdi bilet alanlar arada giremeyecek öbür seansı bekleyeceklerdi. Yorgun bir ses haykırdı bunu. Mrs. Miller deri el çantasını karıştırıp bilet parasını hazırladı. Kuyruk pek ağır ilerliyordu. Kadın çevresine bakındı, kapının yanında duran küçük bir kız dikkatini çekti. Mrs. Miller hayatında böyle uzun, böyle tuhaf saç görmemişti. Bembeyazdı kızın saçları, gümüş rengine çalan bir beyazlık. Örülmemiş, öylece bırakılmıştı. Uçları beline kadar geliyordu. Zayıf, ince yapılı bir çocuktu. Kendine has bir havası, hoşa giden bir hali vardı. Baş parmaklarını çok güzel dikilmiş olan kadife paltosunun ceplerine sokmuş, kuyruktakilere bakıyordu. Mrs. Miller pek beğenmişti onu. Göz göze geldiler, kadın gülümsedi. Küçük kız hemen ilerleyip, ''Bana bir iyilik etmek ister misiniz?'' diye sordu. ''Yapabileceğim bir şeyse elbette isterim.'' dedi Mrs. Miller. ''Ah çok kolay bir şey. Sadece bana da bir bilet alacaksınız, içeriye birlikte gireceğiz. Başka türlü sokmuyorlar beni sinemaya. İşte buyurun parasını.'' Son derece ahenkli bir hareketle Mrs. Miller'ın avucuna 2 onluk bir de 5'lik olmak üzere 25 sent koydu. Sinemaya birlikte girdiler. Yol gösteren kızlardan biri onları büyük bir bekleme salonuna götürdü. Filmin bitmesine daha 20 dakika vardı. ''Bayağı suçlu hissediyorum kendimi.'' dedi Mrs. Miller neşeli bir sesle. Sonra oracıktaki bir sandalyeye oturdu. ''Yasaya aykırı bir iş yaptık değil mi? Bir kötülük etmiş olmasan bari. Annem biliyor mu nerede olduğunu şekerim? Biliyor değil mi?'' Küçük kız cevap vermedi. Paltosunu çıkarıp katladı, kucağına koydu. Koyu mavi giysisi pek güzeldi. Uzun, ince, ahenkli parmaklarını boynundan göğsüne doğru sarkan altın zincirin üstünde dolaştırdı. Mrs. Miller dikkatle baktı. Kızın o kendine has havasını yaratan saçları değil gözleriydi. Açık kahverengi, durgun mu durgun, çekingenliği, çocukluğu olmayan iki kocaman göz. Mrs. Miller kıza nane şekeri verdi. ''Adın ne senin?'' ''Miriam'' dedi kız. Sanki bilinen bir şeyi tekrarlıyordu. ''Ah ne tuhaf, benim adım da Miriam. Hani böyle pek yaygın bir ad da değildir bu. Sakın öbür adında Miller olmasın. Sadece Miriam. Ne tuhaf şey değil mi?'' ''O kadar tuhaf gelmedi bana.'' dedi Miriam. Naneyi dilinin üstünde çevirdi. Mrs. Miller kıpkırmızı oldu. Oturduğu yerde bir toparlandı. Küçücük kız ama yaşlı başlı insanlar gibi konuşuyor. ''Öyle mi konuşuyorum?'' ''Ah evet.'' dedi Mrs. Miller. Konuyu değiştirmek için hemen şu soruyu sordu. ''Sinemayı sever misin?'' ''Daha bilmiyorum.'' dedi Miriam. ''Bu ilk gelişim.'' Bekleme odasında kadınlar doluşmuştu. İçeriden filmin bittiğini belirten sesler geliyordu. Mrs. Miller ayağa kalktı, çantasını koltuğunun altına sıkıştırdı. ''Ben şimdiden gideyim kapının önüne, yoksa yer bulamam.'' dedi. ''Seni tanıdığıma çok sevindim.'' Miriam hafifçe başını salladı. ''Bütün hafta kar yağdı. Tekerlek sesleri, ayak sesleri kesildi. Sanki hayat ses geçirmeyen bir perdenin altına saklanmış, gizliden gizliye akıyordu. Gökyüzü de toprak da görünmez olmuştu. Rüzgarlarla savrulan kar kaplamıştı her yanı. Camları donduruyor, odaları buz gibi soğutuyor, kenti öldürüyor, sessizliğe gömüyordu. Günün her saati karanlıktı. Elektrikler hiç sönmemecesine yanıyordu. Mrs. Miller günlerinin ucunu kaçırmıştı artık. Cuma'yı cumartesiden ayıramıyordu. Pazar günü bakkala gitti, kapalıydı tabii. O akşam yumurta kırıp yedi, domates çorbası içti. Sonra fanila bir gecelik giydi. Yüzüne krem sürdü, ayak ucuna sıcak su şişesi koyup yatağa girdi. Kapının zili çaldığı sırada Times'ı okumaktaydı. Herhalde birisi yanlışlıkla gelip benim kapımı çaldı. Şimdi gider diye düşündü. Ama zil bir daha çalındı, bir daha çalındı, sonra hiç ara vermeden, hiç kesilmeden çalınmaya başladı. Kadın saate baktı. 11'i geçmişti, olacak şey değildi. Her zaman saat 10'da yatıp uyurdu, gözlerine inanamıyordu. Yataktan kalkıp oturma odasına geçti. Ayakları çıplaktı. Geliyorum, durun azıcık. Kapının kilidi sıkışmıştı. Bir o yana, bir bu yana çevirdi. Zil bir an bile durmadan çalıyordu. Çalmayın diye bağırdı. Kilit gevşedi, açıldı. Kadın araladı kapıyı. Ne oluyor? Merhaba dedi Miriam. Oh, merhaba dedi Mrs. Miller, çekingen bir adımla dışarı çıktı. Sen hani o küçük kızsın. Kapıyı hiç açmayacaksınız sandım. Gene de çekmedim parmağımı zilden. Evde olduğunuzu biliyordum. Beni gördüğünüze sevinmediniz mi? Mrs. Miller ne diyeceğini şaşırmıştı. Baktı Miriam'ın üstünde gene o kadife palto vardı. Başına bir bere giymişti bu kez. Beyaz saçları dikkatle örülmüş, uçlarına iki kocaman beyaz kurdele bağlanmıştı. Bu kadar bekledim kapınızın önünde. Hiç olmazsa içeri alın beni dedi kız. Ama çok geç. Miriam boş boş baktı kadına. Ne zararı var? Bırakın gireyim içeri, burası soğuk. Üstelik giysim de ipekli. Sonra ahenkli bir hareketle Mrs. Miller'ı kenara iterek odaya girdi. Paltosunu beresini çıkarıp bir sandalyenin üstüne bıraktı. Gerçekten de ipekli bir giysi vardı sırtında. Beyaz, ipekli bir giysi. Şubat ayında beyaz ipekli. Eteği pililiydi, kolları uzundu. Kız odada gezindikçe tatlı tatlı hışırdıyordu. Evinizi çok beğendim dedim yarım. Hele halanıza bayıldım. Mavi benim en sevdiğim renktir. Küçük masaya doğru gidip bir vazonun içinde duran kağıt güllere dokundu. Taklit dedi. Neredeyse ağlayacaktı. Ne kadar üzücü. Böyle taklit bir şey görünce bayağı dertlenir insan değil mi? Eteğini yayarak kanepeye oturdu. Ne istiyorsun dedi Mrs. Miller. Oturun dedim yarım. Birisi karşımda dikildi mi sinirim bozulur benim. Mrs. Miller bir mindere çöktü. Ne istiyorsun diye tekrarladı. Evinize gelmeme hiç de sevinmişe benzemiyorsunuz. Mrs. Miller gene cevap alamamıştı sorusuna. Eliyle anlaşılmaz bir hareket yaptı. Miriam kıkır kıkır güldü. Arkasındaki basma yastıklara iyice yaslandı. Mrs. Miller onun rengini çok daha soluk sanıyordu. Yanakları kıpkırmızıydı kızın. Nasıl öğrendin burada oturduğumu? Miriam kaşlarını çattı. Bu da soru mu şimdi? Adınız ne sizin? Benim adım ne? Rehberden buldum diyemezsin çünkü telefonum yok. Of, hadi başka şeylerden konuşalım. Mrs. Miller şöyle dedi. Annen kaçık olmalı herhalde. Senin gibi bir çocuğu gecenin bu saatinde sokaklara bırakmak için. Hem de böyle gülünç giysilerle. İyice kontak olmalı kafadan. Miriam ayağa kalkıp odanın köşelerinden birine doğru yürüdü. O köşede tavandan sarkan bir zincirin ucuna asılı olan üstü örtülü bir kuş kafesi vardı. Kız örtüyü aralayıp baktı. Kanarya dedi. Uyandırayım mı? Nasıl öttüğünü dinlemek istiyorum. Dokunma Tommy'ye dedi Mrs. Miller. Telaşlanmıştı. Sakın uyandırayım deme. Peki dedi Miriam. Ama neden onu dinlememe engel oluyorsunuz anlamadım doğrusu. Sonra şöyle devam etti. Yiyecek bir şey var mı? Açlıktan ölüyorum. Süt bir de reçelli sandviç verin yeter bana. Dinle dedi Mrs. Miller minderden kalktı. Dinle. Şöyle güzel sandviçler yapıp getirirsem. Uslu bir çocuk gibi kalkıp gider misin evine? Saat gece yarısını geçti. Kar yağıyor dedi Miriam. Soğuk, karanlık. Onu önce düşünmeliydin. Buraya gelmeden önce dedi Mrs. Miller. Sesini tatlılaştırmaya, kızgınlığını belli etmemeye çalışıyordu. Havayı düzeltmek elimde değil. Yemek istiyorsan yer yemez gideceğine söz ver getireyim. Miriam örgülerinden birini avucuna almış, ucunu yanağına sürüyordu. Düşünceliydi. Yapılan öneriyi tartıyor, inceliyordu sanki. Kafese doğru döndü. Peki dedi. Söz veriyorum. Kaç yaşında acaba? 10 mu 11 mi? Mrs. Miller mutfakta bir çilek reçeli kutusu açtı. 4 dilimde ekmek kesti. Bir bardağa süt koydu, sonra sigarasını yakmak için durdu. Niye geldi acaba? Kibriti tutarken eli titriyordu. Uykuda gibiydi. Dalgın dalgın durdu, parmağı yanınca kendine geldi. İçeride kanarya ötüyordu. Yalnız sabahları öterdi böyle, başka zaman taş çatlasa ötmezdi. "Miyayım," diye seslendi kadın. "Miyayım, Tommy'ye dokunma demedim mi ben sana?" Cevap gelmedi. Kadın bir daha seslendi, gene cevap yok. Sadece kanaryanın ötüşü duyuluyordu. Mrs. Miller sigaranın dumanlarını ciğerlerine çekti. O sırada gözüne takıldı. Tersinden yakmıştı sigarayı, mantarlı ucundan. Sonra "of, kendini tutmalıydı ne olursa olsun. Hiçbir şeye kızmamalıydı." Sütü sandviçleri bir tepsiye koyup içeri götürdü. Küçük masanın üstüne bıraktı. Kafesin örtüsü açılmış değildi. Gene de Tommy ötüyordu. Tuhaf bir duyguya kapıldı, heyecanlanmıştı. Çevresine bakındı, odada kimse yoktu. Mrs. Miller yatak odasına doğru yürüdü. Kapıya gelince olduğu yerde kala kaldı. "Ne yapıyorsun?" diye sordu. Miriam gözlerini kaldırıp ona şöyle bir baktı. Konsolun yanında duruyordu. Önünde kapağı açık bir mücevher kutusu vardı. Mrs. Miller'ı bir an süzdü, sonra kadının gözlerinin içine bakarak gülümsedi. "İyi bir şeyler yok doğrusu," dedi. "Ama şunu beğendim." Kabartma bir broş kutu tutuyordu elinde. "Çok güzel." Sen onu koy yerine daha iyi," dedi Mrs. Miller. Bir yere dayanmadan ayakta duramayacağını hissetti. Kapının kenarına dayandı. Kafası kurşun gibiydi. Yüreğinin üstüne bir ağırlık oturmuştu. Işık sanki yanıp yanıp sönüyordu. "Ne olursun yavrum, o bana kocamın armağanıdır." "Ama çok güzel, çok beğendim," dedi Miriam. "Bana verin bunu." Broşu kurtaracak bir şeyler bulup söylemeye çalışırken Mrs. Miller yardıma çağırabileceği hiç kimsesi olmadığını düşündü. Bir başınaydı yeryüzünde. Ne zamandır bu gerçeği düşündüğü yoktu. Sarsıcı, yıkıcı bir gerçekti bu. Ama orada, kendi odasında, sessiz, karlı kentin ortasında öylece dururken bu gerçeği görmezlikten gelmesi ya da ona karşı koyması, kafa tutması olacak iş değildi. Yalnızlığın, kimsesizliğin acısıyla doluydu. Miriam aç kurt gibi yedi. Sandviçlerle sütü bitirdikten sonra parmaklarını tabağın içinde örümcek çabukluğuyla dolaştırarak ekmek kırıntılarını topladı. Kabartma broş bluzun üstünde pırıl pırıldı. Taşa işlenmiş olan profil küçük kızın profiliydi sanki. "Pek güzelmiş," dedi Miriam, içini çekti. "Bir de acı badem kurabiyesi ya da kiraz olsa değme gitsin. Tatlıya bayılırım ben. Siz sever misiniz?" Mrs. Miller minderin ucuna ilişmiş sigara içiyordu. Saçının filesi yana kaymış, saçları alnından aşağıya doğru sarkmıştı. Gözleri belli belirsiz bir noktaya bomboş bakıyordu. Yanakları tokat yemiş gibi pençe pençe kızarmıştı. "Şeker var mı ya da pasta?" Mrs. Miller sigarasının külünü halının üstüne silkeledi. Gözlerini kıza ayarlamak için hafifçe bir sallandı. "Sandviçleri yer yemez gideceğine söz vermiştin," dedi. "Yok canım, söz mü verdim?" "Söz verdin elbette. Sonra ben çok yorgunum. Hem de hiç iyi hissetmiyorum kendimi." "Üzülmeyin," dedi Miriam, "şaka ediyorum." Paltosunu alıp koluna astı. Sonra aynanın karşısında beretini giydi. Derken Mrs. Miller'ın yanına sokularak eğildi, fısıldadı. "Hadi öpün de gideyim artık." "Ne olur öpmeyeyim," dedi Mrs. Miller. Miriam omuz silkti. Kaşlarından birini havaya kaldırdı. "Nasıl isterseniz," dedi.